Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Konu cinayetse mutlaka izleyici olurdu. İnsanoğlunun suçların bu en büyüğüne karşı beslediği derin ilgi ve merak, hayatta da sanatta da kendine yer bulur, bazen coşkuya, bazen dehşete, bazen kara mizaha, bazen de kedere bürünmüş olarak ortaya çıkardı. Sonuçta cinayet öteden beri biletleri sattırmaya, salonları doldurmaya vesile olmuş bir şeydi. Eski Romalılar, gladyatörlerin birbirini lime lime edişini seyretmek uğruna kolezyuma girebilmek için birbiriyle yarışırlardı. O da olmazsa gündelik sıkıntılarından arınmak için gündüz gösterisine yetişir ve kaderine dünden razı bir avuç zavallı Hristiyanın aslanların önüne atılışını izler, hararetle tezahürat ederlerdi. Bu adaletsiz müsabakalarda hangi tarafın galip geleceği daha baştan belliydi elbette. O kalabalıklar arenaya, acaba bu kez Hristiyanlar mı galip gelecek diye meraklandıkları için üşüşmüyorlardı. Tek arzuları malum sonucu görmek, kan revan içindeki cesetleri izlemekti. Gösteriden sonra verdikleri paranın karşılığını aldıklarına, daha da önemlisi hayatta ve tek parça halinde olduklarına şükrederek evlerinin yolunu tutarlardı. İşlenen cinayetleri seyretmek, kişisel sorunlarının aslında o kadar da büyük olmadığına inanıp rahatlamanın en basit yoluydu. Aradan 1-2000 yıl geçse bile insan doğası pek değişmemişti. Bu gibi eğlenceler hala eskisi kadar revaçtaydı. Aslanlarla Hristiyanların dövüşü geçmişte kalmıştı kalmasına ama gel gelelim cinayetin satışları patlatma ve reytingleri fırlatma başarısı 2059 kışı sonlarında bile aynen sürmekteydi. Artık daha medeni yöntemler kullanılıyordu tabii. Aileler, çiçeği burnunda çiftler, görmüş geçirmiş kentliler ve taşralı akrabaları, cinayet fikriyle hoşça vakit geçirmek üzere birbirleriyle yarışıyor, binbir güçlükle kazandıkları paraları bu uğurda saçıveriyorlardı. Teğmen İvdallas, suç ve cezayı kendine meslek edinmişti. Uzmanlık alanı da cinayetti. Fakat bu gece o da herkes gibi ağzına kadar dolu tiyatro salonunda rahat bir koltuğa kurulmuş, sahneye konan cinayete izleyici olarak tanıklık ediyordu. O yaptı. Efendim? Rourke, karısının oyuna verdiği tepkilerle en az oyunun kendisi kadar ilgileniyordu. Eve öne eğildi. Tiyatro sahibine ayrılmış locanın yaldızlarla bezeli korkuluğuna kollarını yasladı. Konyak rengindeki gözleriyle sahneyi ve oyuncuları dikkatle incelemişti. Şimdi de az önce ara verildiği için inen perdeye gözlerini dikmişti. Şu Wally denen adamdan bahsediyorum. Kadını o öldürdü. Parasına konmak için kadının başını eziverdi, değil mi? Rourke soğumaya bıraktığı şampanyadan birer kadeh doldurdu. Karısının eğlenmeye geldiği bu gecede bir cinayet öyküsüyle karşılaşınca nasıl bir tepki vereceğinden emin olamamıştı ilkin. O yüzden Eve'in havaya girmesi onu memnun etti. Bir ihtimal. Bir şey söylemene lüzum yok. Öyle olduğunu biliyorum zaten. Eve kadehini eline aldı. Kocasının yüzünü seyretmeye koyuldu. Ne yüz ama, diye geçirdi içinden. İnsanı afallatan bir erkek güzeli olsun ve kadınların hormonları bayram etsin diye sanki sihirle biçimlendirilmişti. Bu uzun, düzgün kemikli yüzü, koyu renkli yele gibi gür saçlar çevreliyordu. Biçimli dolgun dudakları küçük bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Teklifsizce uzanmış uzun parmaklı elleriyle Eve'in saçlarını okşuyordu Rourke. Alev alev yanan mavi gözleri Eve'in yüreğini hala ilk günkü gibi hoplatıyordu. Tek bir bakışı onu altüst etmeye yetiyordu. ''Neye bakıyorsun sen öyle?'' ''Seni seyretmek hoşuma gidiyor.'' Eve'in dudaklarından ahenkli bir İrlanda şivesiyle dökülen bu sözlerin kendine has bir gücü vardı. Öyle mi? Eve başını yana eğdi. Rourke'la baş başa olduğu, bütün akşamı sadece onun tadına vararak geçireceği aklına gelince gevşemişti. Avucunu ufak ufak dişlemesine itiraz etmedi. Yaramazlık yapmak istiyorsun demek. Bu cümle Rourke'u keyiflendirmişti. Kadehini bıraktı, gözlerini ayırmadan ellerini Eve'in uzun bacaklarında gezdirdi ve daracık eteğinin kalçada biten yırtmacından içeri daldırdı. ''Çıldırdın mı? Kes şunu!'' Ama bunu sen istedin.
Hiç utanman yok.
Yine de güldü, kadehini kocasına uzattı. Senin bu havalı mekanına gelenlerin yarısı dürbünlerini bizim locaya doğrultmuş vaziyette. Herkes Rourke'u görmek istiyor. Onlar benim şahane karıma bakıyorlar. Beni kıskıvrak yakalayan cinayet masası polisine. Eve alaylı alaylı gülümsedi. Rourke da bunu bekliyordu zaten. Fırsattan istifade Eve doğru uzanıverdi. Alt dudağını hafifçe ısırdı. Devam et bakalım dedi Eve. Bizim de bilet kesmemiz gerekecek. Hala yeni evli sayılırız. Çiçeği burnunda evlilerin ortalık yerde öpüşüp koklaşması da gayet doğal bir şey. Doğal ya da değil, umurumda değil. Eve elini kocasının göğsüne koyarak aralarında güvenli bir mesafe oluşuncaya kadar itti. Bu gece içeriği tıka basa doldurdun. Herhalde böyle olacağını biliyordun. Arkasını döndü, izleyicilere tekrar göz attı. Eve mimariden de tasarımdan da pek anlamazdı. Yine de mekanın her yerinden kalite aktığını anlayabiliyordu. Rourke bu eski binayı önceki ihtişamlı günlerine döndürmek için en zeki ve yetenekli uzmanları seferber etmiş olmalıydı. Perde arası verildiğinden beri herkes bu devasa çok katlı tiyatroyu köşe bucak geziyordu. Yükselen sesleri hafif bir kükreyişi andırıyordu. Kimileri çok şık, bazıları ise ayaklarında hava botları, sırtlarında o kış pek moda olan bol kesimli, retro tarzı ceketleriyle günlük giysiler içindeydi. Tiyatro, desenlerle bezeli yüksek tavanı, metrelerce uzanan kırmızı halıları, altın yaldızlarıyla Rourke'un kılı kırk yaran talimatlarına harfiyen uyulacak şekilde yenilenmişti. Eve, sevdiği adamın bu evrende elde edilebilecek hemen hemen her şeye sahip olduğunu düşündü. Eve, kocasının zenginliğine halen alışamamıştı. Bunu asla içine sindiremeyecekmiş gibi geliyordu. Ama Rourke böyle biriydi işte. Tanışalı daha bir yıl bile dolmamışken ikisi de birbirini yeterince iyi tanımıştı. Evlenirken de birbirlerini olduğu gibi kabul etmeye söz vermişlerdi. Acayip bir mekan olmuş burası. Binanın holografik modelleri bu kadar çarpıcı değildi doğrusu. Modeller sadece yapıyı ve ambiyansı yaratan unsurları ortaya koyar. Bir tiyatronun çarpıcı olması içinse insanların, insan kokusunun ve sesinin varlığı şarttır. Bu dediğini bir kenara yazıyorum. Peki açılış için neden bu oyunu sahnelemeyi tercih ettin? Bir kere ilgi uyandıracak bir öyküye ve bence zamanın önemsiz olduğu bir temaya sahip. Tıpkı bütün iyi öyküler gibi. Aşk, ihanet, cinayet. Hepsi karmaşık bir bütünün katmanlarını oluşturuyor. Bir de oyuncuların tümü birer yıldız. Ayrıca her şeyin altında senin imzan var. Söylemeden geçmeyelim. Fakat tekrar söylüyorum. Leonard Woolley suçlu. Eve gözlerini kısarak kırmızı renkli, ışıl ışıl parıldayan perdeye baktı. Perdenin arkasını görmek ve bir hükme varmak ister gibiydi. Adamın karısı feci açık göz. Binbir dolap çeviriyor. Yalnız avukat öyle değil. Dava vekili, diye düzeltti Rourke. Oyun Londra'da, 20. yüzyıl ortalarında geçiyor. Dönemin adalet sisteminde kamu davalarına dava vekilleri bakıyormuş. Neyse işte, kostümler de pek havalı hani. Hem de tümü orijinal, 1952 yılından kalma. Beklenmeyen şahit. Sinemaya da uyarlandı. O dönem bayağı sükse yapmış. O zaman da olağanüstü oyuncular seçmişler. Rourke, tabii ki bu filmin bir kopyasına da sahipti. 20. yüzyıl başları ve ortalarında çekilmiş, siyah-beyaz filmlere pek düşkündü. Bazıları siyah-beyaz filmleri basit, kolay anlaşılır bulur. Rourke ise bu filmlerde gölgeler görüyordu. Karısının bu hissi çok iyi anlayacağından emindi. Oyuncu seçiminde orijinal versiyonundan izler taşıyan ama kendi tarzlarını da korumayı beceren oyuncular seçildi. En iyisi bir ara filmi birlikte seyredelim de kendin karar ver. Rourke da salonu gözleriyle tarıyordu. Her ne kadar eşiyle bu akşam beraber olmaktan zevk alıyorsa da bir iş adamıydı o. Bu oyuna yatırım yapmıştı. Bence bu oyunla uzun süre güzel güzel idare ederiz. Baksana Mira da buradaymış. Mira, emniyet biriminin psikoloğuydu. Kar beyazı elbisesiyle her zamanki gibi zarifti. Kocasıyla gelmiş. Galiba yanlarında iki kişi daha var. İstersen haber yollayalım. Onları oyundan sonra birer içki içmeye davet edelim. Eve önce bir şey söyleyecek oldu, sonra Rourke'a bir bakış attı. Hayır, bu gece olmaz. Bizim için başka planlarım var. Öyle mi? Evet, bir sakıncası mı var? Hiç ama hiç sakıncası yok. Rourke şampanyadan son kalanı da yuvarladı. Pekala, perde açılmasına daha birkaç dakika var. Söylesene, Leonard Woolley'nin suçlu olduğuna neden bu kadar eminsin? İlgili erkek rolünü çok abartılı oynuyor. Onun yaptığının senin gösterdiğin ilgiyle uzaktan yakından alakası yok, dedi Eve. Rourke'un yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Onunki, nasıl söylesem, içi boş bir şey. Oysa sen tepeden tırnağa ince bir adamsın. Sevgilim, beni şımartıyorsun. Neyse işte, bu adam insanların paralarını işletiyor. Şansı bir türlü yaver gitmeyen, güvenilir adam pozlarında, gayet dürüst ve masum görünüyor. Gel gör ki güzel eşleri olan çakı gibi adamların yaşı geçkin ve pek de çekici olmayan kadınlarla işi olmaz. Elbette başka niyetleri yoksa. Bu adamın da icat ettiği o abuk sabuk mutfak gerecini satmaktan çok başka bir niyeti olduğu ortada. Eve şampanyasından bir yudum aldı ve arkasına yaslandı. Perde arasının bittiğini haber veren ışıklar yanıp sönmeye başlamıştı. Karısı da suçlunun Woolley olduğunu biliyor. Burada anahtar kişi karısı, adam değil. Karısını incelemek lazım. Soruşturmayı yapan ben olsaydım bu kadını sorgulardım. Hem de ne sorgulama. Christine Woolley ile şöyle uzun uzun konuşurduk. O halde oyunu beğendin. Hayli zekice yazılmış. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 11. Devamı 3. ayrımda.